bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Ve Durgun Akardıdon, 4. cilt, Mihail Şolohov, Ağaoğlu Yayın Evi, Nisan 1966. Türkçe'ye çeviren Tektaş Ağaoğlu. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 19 Haziran 2004. Okuyan Deren Özcan. Bölüm 7. 1. Yukarı don kazaklarının ayaklanması hatırı sayılır Kızıl Kuvvetlerinin Güney Cephesinden çekilmesine sebep olarak don ordusuna Novaçer kaskı koruyan kuvvetlerini yeniden toparlayıp en güvenilir ve en denenmemiş alaylarından, özellikle aşağı don kazakları ile kamuklardan kurulu yaman bir vurucu kuvveti Kamenskaya ve üst Belokolitsvenskaya bölgelerinde yığma fırsatını verdi. Vurucu kuvvetin görevi, uygun olan zamanda General Fitzhalarov'un birlikleriyle birleşmek, 8. Kızıl Ordu'nun 12. tümenini dağıtmak, 13. ve Ural tümenlerinin gerisine inmek, kuzeyde cepheyi yararak isyancı kazaklarla birleşmekti. Vurucu kuvvetin toplanması için gerekli planları bir zaman önceden, Don ordusunun kumandasını ellerinde tuttukları günlerde General Denisov'la Kurmay Başkanı General Polyakov hazırlamışlardı. Mayıs sonuna varmadan plan hemen hemen bütünüyle uygulandı. En azdan 16 bin süngü ve pala mevcutlu bir birlik, 36 sahra topu ve 140 makineli tüfekle Kamenskaya'ya getirildi. Son süvari birlikleriyle 1918 yazında askerlik çağına varmış genç kazaklardan kurulan genç ordunun en gözde birlikleri de toplanma merkezlerine hareket ettiler. Bu arada dört bir yandan sarılan, kuşatılan isyancılar üzerlerine varan kızıl birliklerinin saldırılarını püskürtmeye devam ettiler. Güneyde Don'un sol yakasında iki isyancı tümeni siperlere çakılıp inatla dövüştü. Kızıl ordu bataryalarının bütün cephe boyunca aralıksız sürdürdükleri korkunç bombardımana rağmen düşmanı bir yana geçirmedi. Üç tümen daha batıdan, kuzeyden ve doğudan gelen saldırılara karşı isyancı topraklarını savunuyordu. Kayıpları korkunçtu, özellikle kuzeydoğu kesiminde. Ama geri çekilmeyi hiç düşünmediler. Koper bölgesi hudutları boyunca yayılan mevzilerini yılmadan savundular. Nehrin kendi köylerinin karşısına düşen kıyısını tutan Tatarsk bölüğü bir keresinde Kızıl kuvvetlerine kötü bir oyun oynadı. Zoraki işsizlikten canları sıkılan kazaklar gecenin karanlığında sessizce kayıklara binip Don'un sağ yakasına geçtiler. Orada bir Kızıl ordu ileri karakoluna baskın verdiler. Dört eri öldürdüler. Bir de makineli tüfek ele geçirdiler. Ertesi gün Kızıllar Vyashanska'nın aşağılarından bir batarya getirerek Kazak siperlerini topa tuttular. Şarapneller ağaçların arasından takır tukur sıyrılıp uçmaya başlar başlamaz bölük siperlerden çekildi. Nehrin kıyısını izleyerek korunun ortalarına kaçtı. Bir gün sonra batarya geri çekilmişti. Tatars kazakları mevzilerine döndüler. Bombardımanda az buçuk kayıp vermişlerdi. Son gelen takviyelerden iki delikanlı şarapnel parçalarıyla öldü. Vyashanska'dan daha yeni dönen bölük kumandanının emirleri yaralandı. Bundan sonra savaş biraz tavsar gibi oldu. Siperlerde hayat eski, bildik yoluna döndü. Kazakların karıları sık sık kocalarını görmeye geliyor, karanlık bastıktan sonra siperlere ekmek, kaçak vodka getiriyorlardı. Oysa bol yiyecekleri vardı. Daha geçenlerde yolunu şaşıran iki danayı boğazlamışlardı. Her günde gölcüklerde balık avına çıkıyorlardı. Balıkçılık işini yönetmek, yürütmek Hristonya'ya düştü. Sol yakada bir göçücünün bırakıp gittiği 70 kadem boyunda bir dip ağı bulmuş, onu kullanıyordu. Balığa çıktığı zaman ağı, gölcüğün en derin yerine sallar, kıyı boyunca uzanan bütün çayırlarda dibini tarayamayacağı tek bir göl olmadığını söyleyip böbürlenirdi. Bir hafta aralıksız balık tuttu. Sonunda Mintan'ı ile kazak şalvarı öylesine leş gibi balık kokar oldu. Anikuşka onunla aynı sığınakta yatmam da yatmam deyip kesti attı. Kedi balığı leşi gibi kokuyorsun be. Seninle bir gün daha beraber kalırsam ömrümce balığa el değdirmem artık. Sivrisinek tatarcık demedi, açıkta uyudu ondan sonra. Sığınağın yanında yere uzanmadan önce kuma saçılan balık pullarını, çürümüş pis kokulu balık içlerini ayıklar atar, tiksintiyle yüzünü buruşturur. Sabah olunca Hristonya yine balıktan döner, sığınağın girişinde sakin, vakur oturur, tuttuğu balıkları temizlemeye koyulur. Yeşilsi mavi kocaman sinekler uçuşur tepesinde, ardı arkası kesilmez hırçın sarı karınca sürüleri yürür üzerine. Anikuşka soluk soluğa koşarak gelir, daha uzaktan haykırır. Başka yer bulamadın mı? Boğazında kalsın kılçıklar da geberesin inşallah. Uzak dur be, İsa hakkı için uzak dur. Orada uyuyorum ben, sen tutmuş balık pisliği yaptın hep burasını. Şu karınca ordusuna baksana bir. Astrakan gibi kokuyor be burası. Burnumun direği kırıldı. Hristonya kendi eliyle yaptığı bıçağını pantolonuna siler, Anikuşka'nın öfkeli, tüysüz yüzüne düşünceli düşünceli bakar, sakin bir sesle konuşur sonra. Balık kokusuna dayanamadığına bakılırsa sende kurt var Anikuşka. Aç karnına biraz sarımsak yesen ha? Anikuşka yere tükürür, söver gider. Bu ikisinin dalaşmaları bitmek bilmedi. Ama bütün bölük genellikle dostça yaşadılar orada. Yiyecek boldu. Kazakların hepsi de neşeliydiler. Stepan Astakov'tan gayrisi. Belki öbür kazaklardan işitmişti ya da belki kendi yüreğinin sezintisi, Aksinya'nın Vyashanska'da Gregor'la görüştüğünü galiba biliyordu. Ansızın üzerine bir hal geldi, dertleniverdi. Hiç sebepsiz takım kumandanına sövüyor, nöbete çıkmıyordu. Kara bir damgayla işaretli bir kazak çulunun üstünde uzanır yatardı bütün gün. Kaçak tütününü tükürür, içini çekerdi. Bir gün kazara bölük kumandanı ile Anikuşka'nın konuşmalarına kulak misafiri oldu. Kumandan Anikuşka'yı fişek almak için Vyashanska'ya gönderiyordu. Stepan iki gündür ilk defa sığınağından çıktı. Rüzgarda salınan ağaçların adamı kör edercesine parlayan çarpıntılı yapraklarına, ak yeleli savruk bulutlara eğri eğri baktı. Ormanın mırıltısına kulak verdi. Uykusuzluktan şiş şiş olmuş ıslak gözleri kamaştı. Sığınakların önünden yürüyüp geçerek Anikuşka'yı bulmaya gitti. Onunla öbür kazakların arasında konuşmak istemiyordu. Bir kenara çekti onu. Vyashanska'da Aksinya'yı bul. Söyle ona gelsin beni görsün. Söyle ona bitten ölüyorum. Gömleklerim, pantolonum hiç yıkanmadı. Sonra de ki ona... Bir an sustu. Sıkılgan bir gülümsemeyi bıyıklarının altında gizlemeye çalıştı. De ki ona, onu çok özledim. Yakında göreceğimi umuyorum. Anikuşka geceleyin Vyashanska'ya vardı. Gitti Aksinya'nın kaldığı yeri buldu. Gregor'la dalaşmasından sonra teyzesiyle oturmaya gitmişti Aksinya. Anikuşka Stepan'ın söylediklerini ona olduğu gibi iletti ama sözlerine daha bir ağırlık katmak için sorumluluğu kendisi yüklenip bir başka şey daha ekledi. Aksinya gelmezse ben giderim oraya demişti Stepan. Anikuşka'yı sonuna kadar dinledi Aksinya, sonra hazırlanmaya koyuldu. Teyzesi bir acele hamur yoğurdu, fırında çörek pişirdi. İki saat sonra Stepan'ın vazife şinas karısı Aksinya, Anikuşka ile beraber at sırtında Tatarsk bölüğünün olduğu yere gidiyordu. Stepan karısını belli etmemeye çalıştığı bir heyecanla karşıladı. Dikkatle yüzüne baktı. Aksinya çok zayıflamıştı. İhtiyatlı sorular sordu ona ama bir kerecik olsun yanlış bir adım atıp Gregor'u görüp görmediğini sormadı. Yalnız bir kere konuşurlarken gözleri aşağıda, başı yana çevrikti, sordu Stepan. Ama niçin o yoldan gittin Vyashanska'ya? Niçin nehri Tatarsk'ın karşısından geçmedin? Aksinya kuru bir sesle cevap verdi. Yabancılarla nehri geçmek için fırsat bulamamıştı. Melikovlara rica etmekle içinden gelmemişti. Bunu söyler söylemez sözlerinin ardında yatan anlamın farkına vardı. Demek Melikovlar yabancı değil, dosttular. Stepan'ın da sözlerini bu anlama alabileceği düşüncesi onu tedirgin etti. İki ihtimal, o da onu öyle anlamıştı. Kaşlarının altı şöyle bir ürperdi, yüzünden bir gölge geçer gibi oldu. Bir şey sorar gibi gözlerini kaldırdı. Sessiz soruyu anlayan Aksinya, şaşkınlığından bir de kendine kızgınlığından ansızın kızardı. Onu bozmamak için Stepan bir şeyin farkında değilmiş gibi davrandı. Çiftlikten söz açtı. Evden kaçmadan önce nelerini saklayabildiğini, onları da iyi güven altına koyup koymadığını sordu. Aksinya kocasının bu gönlü yüce davranışı karşısında sorularına cevap verirken azıcık tutuktu. Bütün olup bitenlerin önemsiz olduğuna onu inandırmak, biraz da kendi heyecanına gem vurmak için mahsustan daha ağır, tutuk ve kesin konuşmaya başladı. Sığınakta oturdular, konuştular. İkide bir kazaklar gelip sözlerini kesiyordu. Önce biri geldi, sonra başkası. Hristonya içeri girdi. Hemen uyumaya hazırlandı. İster istemez öbürlerinin yanında konuşmak zorunda kalacağını gören Stepan, çaresiz konuşmayı yarıda kesti. Rahat bir nefes alan Aksinya sevinçle kalktı, bohçasını çözdü bir acele. Getirdiği çörekleri kocasına sundu. Stepan'ın asker çantasından kirli çamaşırlarını çıkardı. Yakındaki bataklık gölün başında yıkamaya gitti. Şafak söküyordu. Her yanda bir durgunluk. Koruyu kumru akı bir pus sarmıştı. Çiğden ağırlaşmış otlar hep yere eğilmişti. Batak, kuytularda kurbağalar cırlak cırlak ötüşüyor. Sığınağa çok yakın bir yerde baştan aşağı çiçek açmış bir akça ağaç kümesinin ardında kuşun biri çatlak bir sesle ötüp duruyordu. Aksinya akça ağaçların yanından geçti. Fundalık tah tepesinden gövdesine kadar sık otlarla örtünmüş, dört bir yanını bürümcek sarmıştı. Her bir bürümcek ipliğine çiğlerin en ufağı takılıydı, inciler gibi ışıltılı. Kuş bir an için sustu derken, Aksinya'nın ayakları altında ezilen otlar dikelmeye vakit bulamadan yine sesini yükseltti. Bataklığın ötesinden havalanan bir tepeli kuş, yaslı ötüşüyle karşılık verdi ona. Aksinya daha kolay hareket edebilmek için gömleğini kuşağını çıkardı bir yana attı. Dizlerine kadar suya girdi. Gölün suyu azdan buharlı ılıktı. Çamaşırları yıkamaya başladı. Tepesinde tatarcıklar uçuşuyor, sivrisinekler vızıldıyordu. Tombul esmer kolunu sivrisinekleri kovalamak için yüzünün üzerinden sıyırıp geçirdi. Durmadan Gregor'u bölüğüne gitmezden önceki kavgalarını düşünüyordu. Şimdiden beni arıyordur belki de. Bu geceden tezi yok, Vyashanska'ya giderim diye karar verdi. Geri dönülmez bir karar. Gregor'u göreceğini, yakında barışacaklarını hatırlayınca gülümsedi. Garip, son günlerde ne zaman Gregor'u düşünse, gerçek görünüşüyle gelmiyordu gözlerinin önüne Gregor. Bugünün Gregor'u, nice olaylar görmüş, yaşamış, gözleri öyle büzüm büzüm olmuş, bezgin, kara bıyıklarının ucu kırmızıya çalan, şakaklarına vakitsiz kır düşmüş, alnındaki kırışıklıklar, savaş yıllarında katlanılan güçlüklerin silinmez izlerini taşıyan bu dev kazak erkeği değil, eski günlerin Grishka Melekov'uydu gördüğü. İnsanı öyle delikanlıca kaba ve beceriksiz kucaklayışıyla, ince, yuvarlak, gencecik boynu, hep gülümseyen dudaklarının umursamaz kıvrımıyla. Ondan Aksinya Gregor'u daha da çok seviyor, şimdi de neredeyse bir ana gibi şefkatle içi yırtılarak anıyordu. O baha biçilmez yüz hatlarını bir bir hatırladı yine, soluğu derinleşti. Yüzünde bir gülümseme belirdi. Aksinya bir dikeldi. Kocasının yarı yıkanmış mintanını kaldırdığı gibi yere çaldı. Birden tatlı yaşlar yürümüştü gözlerine, yüreği boğazına geldi. Lanet olasıca, bir girdin gönlüme, çıkmıyorsun. Gözyaşları biraz içini açtı ya, sonradan çevresini kuşatan soluk mavi sabah dünyası ansızın daha da solar gibi oldu. Elinin tersiyle gözünün yaşını sildi, ıslak alnına düşen saçlarını geriye attı. Gözleri puslu, uzun bir zaman hiçbir şey düşünmeden suyun yüzü üstünde kayıp uçan ufacık bir martıyı gözleriyle izledi. Martı gitti, gitti, rüzgarda kabaran sisin toz pembe belirsizliği içinde gözden kayboldu. Aksinya esvapları yıkadı, çalılara kurumaya astı. Gerisin geri sığınağa döndü. Hristiyan'a uyanmıştı. Giriş'in orada oturmuş, şimdi Nasır'la çarpık ayak parmaklarını oynatıp duruyor, Stepan'ı konuşturmaya çalışıyordu. Stepan çuluna serinmişti. İnatçı. Hristiyan'ın sorularına cevap vermiyor, hiç konuşmadan cigarasını tüttürüyordu. Demek kızıllar bu yana geçmeyecekler diyorsun. Cevap vermeyecek misin? Verme, ne yapalım? Ama bana kalırsa yapacakları şey geçitlerin oradan geçmeye çalışmak olacak. Geçitlerin oradan tabii, başka nereden geçebilirler ki? Belki de atları yüzdürüp süvarilerini geçirirler diyorsun ha? Niçin konuşmuyorsun be Stepan? Son dövüşümüzü burada yapacağız galiba. Sen bir serinmişsin, kütük gibi yerinden kımıldamıyorsun. Stepan yarı doğruldu, kızgınlıkla cevap verdi. Nereden bela oldun başıma sen de? Ne de gülünçsünüz tümünüz. Karım gelmiş beni görmeye, hala sizden kurtulmanın yolu yok be. Aptalca laflarınla araya girip adamın karısıyla bir iki çift laf etmesine engel oluyorsun. Bu herifle de konuşulmaz ki, diye Hristiyan'a gücendi. Ayağa kalktı. Yamalı çarıklarını çıplak ayaklarına geçirdi. Dışarı çıktı. Çıkarken kafasını kapının üstüne fena çarptı. Bırakmayacaklar burada konuşalım, dedi Stepan. Hadi gel, ormana gidelim biz. Aksinya'nın cevabını beklemeden girişe doğru ilerledi. Aksinya boynu bükük ardından yürüdü. Öğle üzeri sığınağa döndüler. İkinci takımın kazakları bir akça ağaç fundasının serin gölgeliğine uzanmışlardı. Stepan'la Aksinya'yı görünce kağıtlarını bıraktılar, sustular. Aralarında bakışıp birbirlerine göz kırptılar. Gülenler yalancıktan iç geçirenler oldu. Aksinya yanlarından geçerken küçümsemeyle dudak büküp buruşmuş beyaz dantel kenarlı mendilini düzeltti. O geçerken kimse bir şey demedi ama ardından yürüyen Stepan kazaklarla bir hizaya gelir gelmez Anikuşka ayağa kalkıp ileri çıktı. Yapmacık bir saygıyla Stepan'ın önünde yerlere kadar eğildi. ''Bayramınız mübarek olsun, orucu da bozdunuz.'' dedi yüksek sesle. Stepan bir heves gülümsedi. Kazaklar onu karısıyla ormandan dönerken gördüler diye memnun olmuştu. Aksinya ile aralarının iyi gitmediği yollu söylentilerin önünü kesmeye biraz olsun yaradı. Hatta toy bir delikanlı gibi omuz kabartıp sırtında daha teri kurumamış gömleğini gözler önüne serdi. Stepan'ın bu davranışından yüreklenen kazaklar gülüşüp şen şen konuşmaya başladılar. Ama baksanıza ne sıcak kanlı karı çocuklar. Stepan'ın gömleğini sıksan su çıkacak, omuzlarına yapışmış. Amma da sıkı sürmüş oğlan ha, hep köpüklenmiş zavallı. Delikanlı biri sığınağa girinceye kadar Aksinya'dan gözlerini ayırmadı. Hayran hayran dalmış gitmişti. Sonunda öyle dalgın, bütün yeryüzünde dedi, bunun gibi bir dilber bulamazsın, tövbe tövbe. Anikuşka da yerinde bir cevap verdi. Oğlana, hiç bulmaya çalıştın mı bari birini, dedi. Tatsız konuşmaları işiten Aksinya'nın yanakları azıcık solar gibi oldu. Sığınağa girerken demince kocasıyla arasında geçen yakınlıktan da, kocasının dostlarının aşağılık sözlerinden de nefret ederek kaşlarını çattı. Stepan kadının içinden geçeni anladı. Hemen gönlünü almaya çalıştı. Bakma sen o aygırlara Aksinya. Canları çıktı burada ondan. İmrendiler işte. Kimseye kızdığın falan yok diye mırıldandı Aksinya. Keten torbasının içinde bir şey arıyordu. Kocasına getirdiklerini çabucak çıkardı. Sonra daha da usulca bir sesle ''Asıl kendime kızmam gerek ya, korkaklığımdan işte.'' diye bitirdi sözünü. Nedense konuşacak bir konu bulamadılar. 10 dakika geçmiş geçmemişti Aksinya ayağa kalktı. ''Vyashanska'ya gidiyorum derim ona.'' diye düşünüyordu. Birden çamaşırları içeri getirmediğini hatırladı. Sığınağın girişinde uzun bir zaman oturdu. Kocasının terden çürümüş mintanlarını, donlarını onardı. Sık sık göğün zirvesinden aşağı düşmeye başlayan güneşe bakıyordu. Her şeye rağmen o gün orada kaldı Aksinya. Bir türlü kararını veremiyordu. Ertesi sabah güneş ufukta daha tam yükselmeden kalkıp hazırlığa başladı. Stepan onu koy vermemeye çalıştı. Bir kısacık gün daha yanında kalsın istiyordu. Aksinya öyle bir kararla diretti ki Stepan tartışmaktan kaçındı. Üstelemedi. Sadece tam ayrılırken ''Vyashanska'da mı oturmayı düşünüyorsun sen?'' diye sordu ona. Evet, şimdilik. Benimle burada kalamaz mıydın? Burada olmam akıl kârı değil. Bu kazaklara baksana. Belki de hakkın var, dedi Stepan. Ama karısından ayrılırken soğuktu tutumu. Kuvvetli bir güneydoğu rüzgarı esiyordu. Çok uzaklardan gelmiş, gece yorgun düşmüştü ama sabah olunca yine Hazar ötesi çöllerinin yakıcı sıcağını sürdü getirdi dona. Sol yakanın sulak çayırları üzerine düşüp çiğleri kuruttu, sisi dağıttı. Don kıyısı tepelerinin kıraç yamaçlarını pembe, kuru bir pusa sardı. Aksinya sandallarını ayağından çıkarmış, eteğinin ucunu sol elinde tutup ormanda çiğ daha tazeydi, az kullanılan bir orman patikasında uçar gibi yürüyordu. Çıplak ayakları ıslak toprakta bir hoş serinledi, kuru rüzgar tombul çıplak baldırlarını boynuna okşadı. Bir kayranda çiçek açmış bir yaban gülü fundası yanında dinlenmek için oturdu. Yakında bir yerde yarı yarıya kurumuş bir gölün sazları arasında hışır hışır yaban ördekleri dolaşıyordu. Bir erkek ördek kısık sesiyle dişisini çağırdı. Donun ötesinde makineller ötüyordu. Hızlı hızlı değil de hiç ardı arkası gelmemecesine. Arada bir toplar ateş püskürüyor, bu yanda patlayan mermilerin gümbürtüsü yankı gibi yuvarlanıp uzuyordu. Derken ateş seslerinin ardı kesilir gibi oldu. Bütün gizli kapaklı sesleriyle toprak Aksinya'ya bağrını açtı. Diş budakların ak kenarlı yeşil yaprakları ile kalıptan dökülmüş gibi biçimli meşe yaprakları rüzgarda titreşip fışırdıyordu. Genç bir telli kavak kümesinden gelen aralıksız üstü örtülü uğultu vardı. Uzakta, çok uzakta kim bilir kimin yaşanmamış yıllarını sayan bir guguk kuşu. Gölün üzerinden uçan bir tepeli kuş ısrarla ve ısrarla pivit pivit diye bağırdı. Aksinya'nın iki adım ötesinde külrengi ufacık bir kuş yolda bir çukurdan su içiyor, küçücük kafasını arkaya arkaya atıp hazla gözlerini kırpıştırıyordu. Kadifemsi tozlu bal arıları vızıl vızıldı. Esmer yaban arıları çayır çiçeklerinin çanaklarında dengelenmeye dalmışlardı. Sonra gözden kaybolup gittiler. Ağır kokulu çiçek tozunu oyuk ağaç kütüklerinin gölgeli serinine taşıdılar. Kavak dallarından damla damla bir sıvı aktı. Bir alıç fundasının altından çürüyen yaprakların mayamsı keskin kokusu sızıyordu. Aksinya hiç kımıldamadan oturduğu yerde ormanın çeşit çeşit kokularını içine çekti. Bin sesle eşsiz bir musikiyle dolu dolu, yaman, ilkel hayatını yaşıyordu orman. Kayranın sulak çayır toprağı, ilkbahar nemine taşım taşım doymuş 30.000 çeşidine birden bağrında yer açmıştı. Öyle çok, Aksinya'nın gözleri birbirine dolanmış çiçeklerden, otlardan hangisine bakacağını bilemedim.